Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayın biraz sıkıntılı oldu ama söylediğim gibi yani yayın biter bitmez, normal süresi tamamlanır tamamlanmaz 10 dakika içinde. Yükledim zaten, orada görmüşsünüzdür. Yayında konuştuğumuz hikaye şuydu, birkaç örnekle anlatmaya çalıştım. Sonrasında da zaten tekrarını izlerken görmüşsünüzdür muhtemelen. Artık o kadar tuhaf bir duruma geldi ki iktidar, neresinden bir yalan söylese orası elinde kalıyor. Ama dün çok can acıtıcı bir fotoğraf geldi Rusya'dan. Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin'in, bu bölgenin tamamının ağası paşası olduğunu daha önce de teyit eden Vladimir Putin'in Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı görüşmede onları fırçalar bir modda karşısına oturtması ve o fotoğrafı bütün dünyaya servis etmesi tabi ortalığı iyice karıştırdı. Arkasından dikkatinizi çektim bilmiyorum, 1 milyon liralık dava geldi. Yok, Putin'e değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu sözde Cumhurbaşkanı dedi diye. Sanki nimet söylermiş gibi abuk sabuk sözlerini haftada bir gün basın toplantısıyla taçlandıran Ömer Çelik de demokrasiye inanmayan birinin söylemi diye nitelemiş bunu. Hakikaten insanın ağzıyla gülesi gelmiyor biliyorum ama işte yapacak bir şey yok. Biz de bütün bunların neden olduğunu konuştuk. Yani gündem neden böyle üst üste geldi? Neden bu kadar çuvallamanın üzerine tutup abuk sabuk şeyler anlatılıyor? Kahramanlık hikayesi de yok ortada. Ne şişirilecek? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacaksınız. Periskop izleyicileri hemen onun yanındaki yayını paylaş tuşunu kullanacak. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Ve insanlara diyeceğim ki hadi gelin konuşmaya başladık işte. Hep beraber gazetelere bir bakalım. Bugün size ekstra ekstra ekstra 3 ekstralı 1 liraya isterseniz büyük boy seçim de yapabilirsiniz 1 lira farklı ama boşver 3 ekstra yeter size, doyarsınız yani. Dünyanın en büyük yüzsüzlüğünü göstereceğim mesela. Ama siz bana diyeceksiniz ki ve haklı olacaksınız. Ya buna yüzsüzlük diyorsun da birader, her gün yapıyorlar bunlar. Ama bugünün en büyük yüzsüzlüğü diyebiliriz. Ekstra bir haber var. Ankara'da 3-4 gündür konuşuluyor ama ben doğrulatamamıştım. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir siyasi kulis olarak yazılmış Hidayet Türkoğlu ile ilgili bir haber. O haber bugünün en çok konuşulan haberlerinden biri olacak ama zaten kokusu çıkar, merak etmeyin. Bence şöyle çıkacak kokusu. Bu kadar insan gazeteci aynı anda duyduğumuza göre, yani Hidayet Türkoğlu Basketbol Federasyonu'ndan alınacak, bana kalırsa Cumhurbaşkanlığındaki danışmanlık işi de sona erecek ve arkasından denilecek ki hayır, kendi görevden affını istedi. Biliyorsunuz öyle oluyor. Bülent Arınç da öyle olmuştu. Görevden affımı istiyorum. Görev beni affetsin. Göreve çok saygısızlık yaptım. Ya görevin karşısında bacak bacak üstüne attım. Bir kere de sakız çiğnemişliğim var. Göreve büyük saygısızlık. Görevden af diliyorum o yüzden. Yersen bu, ama dünyanın en büyük, dur ya göstereyim hatta, dünyanın en büyük yüzsüzlüğü nedir? Bir tane dedim değil mi? İki tane olacak. Dur, ana sayfadan başlayarak göstereyim. Bak, çok acayip, çok acayip bir yüzsüzlük göstereceğim size. Bu Tüpmen var ya, onun gazeteleri var biliyorsunuz. Bir sürü gazeteleri var. Niye? Çünkü Milli Piyango'yu verdiler ona. Vudu kıbacı. 4 parçanın 3 parçası ona çıkıyor. Bir tanesini Drav'dan dağıtıyor falan. Sürekli ikramiye birikti. Para yani kulaktan akıyor artık, öyle söyleyeyim. Bir sürü gazete aldı. Bunlardan bir tanesi de Milliyet Gazetesi. Bugün sabah Hürriyet Gazetesi'nden yaklaşık 1 yıl önce, herhalde 1 yıl oldu, 1 yılı geçti. Çoğunu tanıdığım, geçmişte pek çoğuyla işte muhabirlik yaparken tanıştım. Birçok arkadaşım işten atıldı biliyorsunuz bu el değiştirme sırasında. Bastılar tekmeyi, attılar çocukları. Hepsini. Ve hiçbirine tazminat ödemediler. Kimseye 5 kuruş para ödemediler. Bugün tüpçü oğullarının Milliyet Gazetesi'nde manşet, hakkınızı arayın. Şimdi sabah bunu gördüm, dedim ki ya Sebahattin Karakurt burada mıdır acaba bilmiyorum ama. Ya bu haberi de oradan Sebati'ye yollamak lazım. Hakkınızı arayın. Herhalde onu kastediyor. Sebati, hakkını ara. Tazminatının peşine düş. Çünkü en çok düşen oydu. Hayır. WhatsApp yeni koşullar dayatması her yönüyle hukuka aykırılık ve tazminat sorumluluğu doğuracak bir işlem. WhatsApp kullanıcıları Türkiye'de dava açabilir. Zorunlu paylaşma sözleşmesini durdurma, peşine düşün hakkınızın diyor. Daha sen insanları attın, parasını ödemedin. Dava açıyorlar, davayı sallamıyorsun. Ya da başka alanlarda hakkını arayan insanların uğramadığı zulüm yok. Hakkınızı arayın yazıyor. Neyle ilgili? WhatsApp. Onunla ilgili ara. Diğerlerini bilmem ama bu önemli. Bak bu önemli. Başkasını da ararsın aramazsın bilmiyorum. Ama ya buna yüzsüzlük gibi bakma. Buna içsel bir yolculuk olarak bak. Yani öyle. Dün çok fazla izleyiciden, sevgili dosttan sağ olsun sabah burada konuştuklarımıza ilişkin. Hani dün anlatmıştım ya. Ya herkes bir şey anlatıyor. Herkes anlattıklarının %80'ini bilmediği konusunda hemfikir olmak zorunda bence. Çünkü bir şeyi çok iyi bildiğini söyleyenler de abuk sabuk şeyler anlatıyorlar. Ve bir şey sunmuyor insanlara. Yani bak şu olacak kardeşim. Şunu yapacaksın. Çok fazla insandan gelmiş sağ olsunlar. Yani isim isim burada saysam herhalde en az 25-30 kişi olacak. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama şuraya gelemedik arkadaşlar. Sağ olun. Yazdıklarınız içinde bilgisayar mühendisleri var, yazılım mühendisleri var, bilgi işlemciler var. Bu konuyla ilgili YouTube yayını yapanlar var. Hepsinin söylediği normal, doğru şeyler. Ama şunu bilmiyoruz biz. Ya burada eğer WhatsApp'ı karşısına çıkıp dikilmekle bu sorun çözülecekse hiç başka bir noktaya gidecek. Çıkalım, dikilelim, ne olacak, ne kaybederiz? Ama öbür türlüsünde yani işte 8 Şubat'a kadar böyle gidecek ama 8 Şubat'tan sonra patlayacaksa onun bir manası yok. Neyse elimizde hala bir zaman var. Dur, yüzsüzlüğün ikinci aşaması. Ama bu daha büyük yüzsüzlük. Hazır mıyız? Bak şimdi. Bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Yazının başlığı Erdoğan'ın sosyal medya talimatı. Şimdi diyorsun ki aha sosyal medya talimatı dedi ki kapatın. Kapatın ulan. Yok öyle değil, onu anlatmıyor. Orada acayip bir hayat dersi var. Dur onu da vereyim, mahrum kalmayın. MYK'da konuşulasıymış bu. MYK'nın içinde konuşulurken tabii ki son söz. Haddi değil insanların yani. Sıkıyorsa yap. Son söz elbette reisin. Ya şu sözdeki doluluğa bakar mısın? Bak, işin gücün varsa bırak güzel kardeşim. Şu söz o ağırlığı hak ediyor çünkü. Sosyal medya önemli ama aynı zamanda çok şişirme bir şeydir. Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım, diyor. Yetmezmiş gibi ardından da ekliyor. Ruberu, yani yüz yüze görüşme. Sabah ben bunu oku, bir ağla, bir ağla. Ya nasıl içim çekildi ya? Dedim işte siyaset, işte feraset, işte öngörü ya. İşte dedim yani. Allah ya buna da dedim daha arkasına düşmeyen dedim taş olur dedim. İçim çekildi çekildi nasıl böyle of. Ya düşünün o MYK'nın üyesi olmak ne zor bir şey ya. Sürekli olarak böyle şeyler konuşuluyor içeride insanın ruhu kaldırmaz. Yemin ediyorum yani ya düşünsene böyle bir odaya giriyorsun. Odanın içinde bir sürü insan var böyle. Hemingway var, Sartre var, Kafka var. Nazım Hikmet var, Yaşar Kemal var, Neruda var. Herkes bir yandan konuşuyor. Ve sen aralarında işte Dostoyevski'yi dinliyorsun falan. Hangi birini not edeceğini şaşırıyorsun. Diyorsun ki Allah'ım diyorsun ya benim bunların hepsini aklımda tutmam lazım ya. Çünkü bunlar hayata ilişkin dersler. Çok zor o MYK'dakilerin işleri. Kesinlikle. Ama yüzsüzlük bölümü bu değil. Dur ya. Hani Kemal Kılıçdaroğlu ya hakikaten sabahtan beri sinirim bozuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu hani Tayyip Erdoğan için sözde Cumhurbaşkanı demişti. Erdoğan'da 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı ya. Abdülkadir Selvi çirkin ifade diyerek ona dayanıyor. Bakın mevzuyu nereye getiriyor. Söz konusu Erdoğan'a hakaret olunca CHP lideri Kılıçdaroğlu her defasında kendini aşmayı başarıyor. Biz aslı esası olmayana sözde deriz. Biz derken? Biz yani. Büyük kavimler göçü sırasında ayrılan bir grubuz biz. Biz. Dünyanın kalanı var. Dandik sıradan bir de biz. Bizim grup. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları gibi. Sözde terör örgütü sözcüsü gibi. Bak inceden çakmaca da var. Neyse. Ama Kılıçdaroğlu bu sıfatı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na layık gördü. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaret edeyim derken asıl Türk halkının iradesine saygısızlık ediyor. Çünkü Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçen Türk milleti. Kılıçdaroğlu sözde Cumhurbaşkanı ifadesiyle sadece Erdoğan'a değil ona oy veren milyonları da sözde seçmen ilan etmiyor mu? Bunu gör. Bir posta da burada ağla sabah. İçim kanır diye artık. Ağlamaktan nasıl böyle of. Hani Kemalettin Tuğcu'nun birini bitiriyorum, birini açıyorum gibi hissediyorum. Ağla ağla ağla ağla. İçim çekildi. Çünkü bunu yapan arkadaş mesela HDP'ye, mesela tam da burada bahsedildiği gibi CHP'ye her türlü aşağılık sıfatın yakıştırılmasıyla hiç bu mesela şunun denilmesinden rahatsız olmuyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı DHKPC'lidir diyen İçişleri Bakanı'nın ağzını açmıyor. Yani şunun olmadığını düşünüyor çünkü. Erdoğan'a oy veren milyonlar ya. Mesela Canan Hanım'ı Canan Kaftancıoğlu'nun başında olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da oy topladığı kitle normalde Mars'ta yaşıyor. Mevsimlik tarım işçisi olarak geliyor İstanbul'a. Aslında Marslı alayı. Bayağı bildiğin sandığa gittiğinde maskeyi takıyor. İnsan görünümünde, insan suretinde. Yani ruberu gelsen yüz yüze. Çok acayip ya. Yani dil bilgisine ayrıca yırtıldım ya. Yüz yüze gelsen dersin ki insan. Ama oy kullandıktan sonra eve dönüyor. Çıkartıyor. Diye çıkartıyor. Alttan o ziyaretçi çıkıyor bildiğin. Mars'a geri dönüyor. Yüzsüzlük nedir sorusu. Hakikaten her gün İslamcı medyayla, siyasal İslamcı medyayla yeni bir boyut buluyor. Dün mesela adını burada anmayacağım, normalde gazete sıfatını da vermediğim, hani yağmurlu havada çamurlu ayağınla eve gelsen ayakkabının altına koyma dediğim şey var ya, basılı, o. Onun bir yazarı şöyle demiş, ben kaç kez randevu istedim, bana asla, pardon özür dilerim, basın toplantılarına bizim televizyon çağrılmıyor. Ne? Sizin televizyon çağrılmıyor. Bir kere bir, sizinkisi televizyon falan değil, çöplük. İki, ya madem derdini bu kadar bununla dertleniyorsun, bak burada defalarca yayın yaptık. Sen de bir yerinden takılsaydın ya, insanlara akreditasyon uygulanması faşizan bir tavırdır kardeşim, karşısındayız diye. Senin derdin bunun karşısına çıkmak değil ki. Senin derdin canının yanması. Sahtekarsın çünkü. Hepiniz sahtekarsınız. Adam açık açık yazıyor. Ve devam ediyor. Joe Biden Amerikan başkanı seçildiğinde ilk tebrik edenler arasında yer alan Kılıçdaroğlu, Amerikan halkının tercihi saygın da Türkiye'nin halkının iradesi sözde mi oluyor? Çok doğru soru. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ne diyor? Gördünüz mü Kemal Bey'in açıklamasını? Bence bugüne kadar yaptığı en iyi 3 açıklama arasına girer. Adama diyor, sabahtan akşama yalan söylüyorsun, yalancısın diyorum, rahatsız olmuyor. Sözde dediğim zaman rahatsız oluyor diyor. Vallahi yani harbiden bomba açıklama bu. Yalancı diyorum, rahatsız olmuyor diyor. Sözde dediğim zaman dağılıyor diyor. Ruberu. Orada mı kaldık? Peki, haklısınız, Farsça, özür dilerim, Farsçaymış. Takıldığı yer burası. Bence Kemal Bey'in hakikaten 2010'dan beri 11 yıl olacak yaptığı en sağlam açıklama. Gerçekten. İlk üçe banko girer de bence en sağlamı. Çünkü bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Ama yüzsüzlük nasıl? Efsane değil mi ya? Milyonlara diyor, sen oy veren milyonlara sözde mi demiş oluyorsun? E peki sen o zaman CHP'ye, HDP'ye oy veren herkese terörist diyorsun ve rahatsız etmiyor seni. Doğru mu? Tamam işte ben de onu söylüyorum. Sözde deyince sıkıntı var. Kesin Kılıçdaroğlu'nun işleri o yapıyor. Neyse geçelim biz. Cumhuriyet'in bugün o haberi sürmanşette yer alıyor. Siyaset kulisi diye, basketbolda hidayet bombası. Söylenen hikaye şu. Ankara'da günlerdir. Yani ben de 3 gün falan oldu. 3. Bir dakika, bugün ne günlerden? Salı. Cumartesi günü. Ben cumartesi günü duydum. Demek ki evet işte 3-4 günlük bir hadise ama ben doğrulatamadım. Açık yüreklilikle söyleyeyim, doğrulatamadım ama duydum haber kaynağı ama güvenirim yani. Söylediği şu, Basketbol Federasyonu Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından, 10-100 bin milyon baş danışmanından bir tanesi olan Hidayet Türkoğlu'nun halihazırda Amerika'da oynadığı yıllardan işte elindeki parası neyse yani 100 küsür milyon euro için O parayı Türkiye'ye getirmesi istendiği, Hidayet Türkoğlu'nun "Kel miyim lan ben, yer miyim o numaraları?" dediği, getirmem dediği ve bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinden kendisine ayrılan odanın boşaltılması talimatı verildi. Ve Hidayet Türkoğlu'nun bugün yarın Basketbol Federasyonu'ndan da şutlanacağı. Yani hakikaten öyle bir benim bunu duyduğum kişi güvenilir. Benim güvendiğim bir haber kaynağım ama benim bildiğim gazetecilikte öyle bir kişinin sözüyle iş yapılmaz. O yüzden ben doğrulatmayı da yapamadığım için zaten onun için söyledim. Özellikle söyledim. Normalde orada kullanacağımız foto değildi. Ben ikinciye doğrulatamadığım için bugün Cumhuriyet'te de olunca böyle bir durum var ortada. Bakalım. Sözde tartışmalarla gizlenen dramlar, Cumhuriyet'in manşeti, halktan gündemi meşgul eden darbe ve türban tartışmalarına tokat gibi gündem yoksulluk yanıtı geldi. İstanbul barometresine göre borç altında ezilen yurttaş geçinecek parayı kazanamıyor. İşte gerçek gündem, gizlenen dramlar. Çalışanların 1/3'ü işten çıkarılma korkusu yaşıyor. İş arayanların %70'i bulacağına inanmıyor. İstanbul'da yurttaşın yarısı kendi ekonomisinin yakında kötüleşeceğini düşünüyor. Halkın yalnız %3'ü birikim yapacak kadar kazanıyor ve onu da evde tutuyor. Halkın yarısı ay sonunu getirmek için borç alıyor. Borç alanlar bir ayda 3 puan arttı. 100 kişiden 31'i kredi kartını ödeyemiyor. 42'si yalnız asgari tutar ödeyebiliyor. Kayseri'de 5 liradan 1 lira 25 kuruşa düşen karnabahar için yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gündem? O değil. Şimdi sen bundan kaçsın diye insanlar işte böyle hani sözde mözde bir şeyler oluşturuyorsun, yazdırıyorsun adamlarına, anlattırıyorsun falan filan. Ama Rusya'dan bir haber geldi, dediler ki Merik öldü diye bir türkü yakıyorlar. Yani türkü yakmıyorlar da fotoğraf geliyor. Bir fotoğraf var, beyaz bir masa. Masanın o yuvarlak bir masa. Masayı 3'e bölmüşler ama bir kişi 2.80'ine sahip, kalanları büzüşmüş kalan iki kişi çünkü onlar fırça yemeye gelmiş oraya. Kimin patron olduğunun çok net olduğu bir fotoğraf. Vladimir Putin oturuyor. Karşısında da Aliyev ve Paşinyan oturuyor. O da onlara kayıyor. Acayip kayıyor, amiyane tabirle. Acayip kayıyor. Hatta bir yer var, görüntü izlediniz mi bilmiyorum. Önde böyle sarı bir şey var Putin'in. Ne olduğunu bilmiyorum onu. Şöyle alıyor, kenara koyuyor, eliyle şöyle laps diye vuruyor ama vururken o gözündeki adamın KGB ajanının hani filmlere konu olmuş sert metalik bakışı var ya, öyle bir yere atıyor ki sen seyrederken tedirgin oluyorsun şöyle bir. Lan bana söylemiyordur inşallah diye. Ortamda olmamana rağmen. Sonra sen anlatıyorsun işte. Bizsiz masa kurulmaz orada. Kurmuş baktım bu lavuk. Dedim hayırdır. Abi dedi, sana da dedi haber veremedik dedi. Çok ani gelişti dedi. Bu Paşinyan dedi. Yol çekecekmiş dedi. Hani dedi yol çekecekti ya dedi. O dedi onu illa anlatayım dedi. Öbüründe dedi ben mecburen çağırdım dedi Aliyev. O zaten dedi tutturdu, abime haber verelim. Aman onsuz ben oturmam falan. Tam arayacaktım, sen üstüne geldin dedi. Bunlar da fotoğrafı çekmişler falan. Yoksa sensiz aşk olsun. Abimiz aklımızdan geçmez dedi. Tamam ulan oturun konuşun falan dedim ben de. Şimdi bak oradan atlıyorsun. Geçim derdi, aşı yokluğu, ot, bok bilmem ne, bunların hepsini atlıyorsun. Fotoğrafı ne yapacaksın? Ya daha bir hafta olmadı bu yalanı söyleyeli. Bir hafta olmadı. Anlatıyordun ya insanlara. Biziz ulan. Biziz, bizsiz, hadi. Hadi sıkıyorsa kur. Karabağ konuş hadi. Yiyorsa. Karabağ mı konuşuyor onlar orada? Yok, konuşmuyorlardır. Ne konuşacak ya? Suç örgütü lideri Adnan Oktar'a çok sayıda suçtan ceza, 1075 yıl hapis. Sadece Adnan Oktar'ınki bu. Normal ceza 10.000 yıla yakın. Ya dün Ruşen bir yayın yaptı. Ben yayının bir kısmını izleyebildim sadece. Ama oradaki ifadesi gerçekten hani nereden nereyenin tam tanımı Adnan Oktar'ın yaşadıkları. Bu adam daha çok uzun bir zaman değil. Yani işte yılın biraz ötesinde, bir yılın biraz ötesinde bir zaman önce televizyonlarda göbek atıyordu, gerdan kırıyordu. Bak burada söylediğimin canlı örneği bu. Hani burada anlatıyorum ya, kimse güvenmesin kendine. Bugün çok güçlüyüm falan diye. Hani mesela işte kocasıyla birlikte yalı dairesinin hala taksidini ödedikleri için takla atmaya devam eden, geçmişte Fethullah'a yanlayan falan tipler var ya karı koca. Onlar da dahil olmak üzere. Bugün atıyorsun, öğretmenler rahat yatıyorlar falan filan diye utanmadan, arlanmadan. Geçmişte de subay eşleriyle ilgili olarak soyunup takvim çıkarsın demişti bu kadın. Yani neyine şaşırıyorsunuz bilmiyorum ama. Ama ruhu böyle, bozuk zaten ruhu. Ama onlar da dahil hiç kimsenin kendine güvenmemesi gerektiğini gösteriyor. Adnan Oktar. Yani bu ülkede derd üstü murad üstü yaşayan gruptan biriydi. Şimdi 1075 yıl. Grubun tamamına 10 bin yıldan fazla ceza. Size anlattım ya burada. Sahte fosil satın alıp kitap bastır. Ferhat Bey yazmış, Ferhat Kocabıyık. O yaratılış atlasını meclise getirdiği olayı anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz size? Büyük olay olmuştu. Büyük olay. Nereden nereye? Hepsi olacak. Ama bunların yaşadıkları özellikle bugünün bürokratlarına ders olsun. Varsa eşiniz, dostunuz, tanıdığınız. Yani bunu söyleyin kardeşim. Vallahi söyleyin bakın. Canı yanacak çünkü. Mutlaka %100 yanacak. Çünkü bu devran, bu düzen bu kadar insanı kaldırmaz. Artık yürümüyor. O zaman tasfiye yapacağız. Yapacak bir şey yok. Kim gitsin? Adnan gitsin ya, kızları da alsın gitsin, aman. Şimdi 1075 yıl diyor ya. Sabaha bakalım. CHP'nin sözde genel başkanı. Aha Abdülkadir, sana şikayet ediyorum. Hasan Ay yapmış haberi. Sabah gazetesini şikayet eder misin insanlara? Lütfen. CHP seçmenine saygısızlık yapılıyor. Yani CHP seçmeni de sözde seçmen mi oluyor buna göre? Hakaret, hıyanet, hürmetsizlik. MHP genel... Geçebiliriz haberi direkt. Çok iyi. Ağzı var konuşur yazmış Mehmet Barlas. Ne kadar doğru bir yere denk gelmiş ya. Tam haberin yanına. Valla. Fenomenlere korsan çekiliş soruşturması. Şu haberi bir yere yazın derim ben. Bak bunun altı çok pis çıkacak. Çok pis çıkacak. Öyle böyle pis çıkmayacak. Yani kokusu önden basacak. Takipçi sayısı 500 bin ile 1 milyon 700 bin arasında değişen 10 sosyal medya fenomeninin başı dertte. Takipçi kazanmak için kanuna aykırı çekiliş düzenlemekten soruşturma başlatılan fenomenler 10 milyon liraya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası alabilir. Vay arkadaş vay. WhatsApp ve Facebook'a soruşturma başlatıldı. Sabahta vardı, sürmanşette. Hakkınızı arayın. Hocam biz Kargil işçileriyiz. Hakkımızı arayacağız. Milliyet'in manşetinden çok etkilendik. Biz Kargil işçileri olarak, zaten bunlar biliyorsunuz o mısır şurubu hikayesinden bütün dünyayı kanser edecek bu herifler. Biz hakkımızı arayacağız. Ha sizinki olmuyor. Yok anam o değil, öyle bir şey değil bu. Varsa eğer böyle hani WhatsApp'tı, TikTok'tu, bu tarz şeylerde hak arayacaksan yardımcı olalım. Abi biz Kargil işçisiyiz yani ona yapamıyoruz işte. Sen olmazsa içeri atalım seni. Hem havalar da soğuyor. Yani çıksan da sokağa çıkma hesabı bulayım sana. Evde kalsan. Evde kal, hasta olma. İkiyüzlülük nedir? Aha işte bu. İşte bu. Sonra ne diyor? Kainatın iletişim sorumlusu ne diyor? Medya diyor. Medya çok diyor, en özgür zamanını yaşıyor diyor. En özgür diyor. Kime diyor? Bize diyor. Ben çünkü hayatımın son 31 yılını bir aşığın yanında, bir halk ozanının yanında işte köy köy gezerek geçirdim. Mahallesi sanatçısıyım ben de. Öyle yani. BİMEX işçileri de var tabii. Sadece o değil ki, ben hani Kargil işçileri gündemde diye söyledim. Sözcünün bu sabahki manşeti yiğit muhtaç olmuş kuru soğana çok yaratıcı yine. Bizim amcalar oturmuşlar büyük ihtimalle. Enine çizgili tişört, biliyorsun işte onu, hani nüfus cüzdanı, sigara paketi, tarak. Onlar oturmuşlar. Yaz ya Yiğit muhtaç olmuş, o türkü var diye, ne o, yaz onu yaz, o çok güzel ya, aç hatta radyo, aç da bir dinleyelim ya, çok yaratıcı gerçekten. Diyanet İşleri Başkanı'nın kızından yokluk itirafı. Ali Erbaş'ın kızı Merve Likoğlu fakir bir evin fotoğrafını paylaşıp yüreğimizi yakıyor dedi. Niye bize söylüyorsun ki abla? Babana söyle. Cuma günü arkada kitabı konuşacağız biliyorsunuz. Jane Austen konuşacağız. Aşk ve Gurur. Onun için de size ya çok tuhaf bir detay. Gerçekten çok tuhaf bir detay ama kitabı okurken benim çok dikkatim o zamanla yıllar önce dikkatimi çekmiş ama orada kalmıştı. Sonra kitap için hazırlanırken, çalışırken yani çok çok acayip bir şey. Çok acayip bir kafa, nurlar içinde yatsın. Cuma günü zaten çok anacağız adını, çok fazla anacağız. Üzerine çok konuşacağız. İngiliz edebiyatı konusunda Türkiye'de konuşmaya en çok hakkı olan insanlardan bir tanesi, çok oldu yitireli, Mina Urgan. Onun, Mina Hanım'ın, rahmetlinin yazdığı kitap, İngiliz edebiyat tarihiyle ilgili. O tabii hani benim için yardımcı kitaplardan bir tanesi şu. Bunun içinde öyle bir ayrıntı, öyle bir şey dikkatimi çekti ki ya hiç mi değişmez dedim ya. Hiç mi değişmez? Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Budist olsun ne olduğunun önemi yok. Hiç mi değişmez? Cuma günü size söyleyeceğim ama hakikaten çok acayip bir ayrıntı ya. Çok acayip. Anca bunu Mina Hanım gibi biri, rahmetli yani Mina Hanım kadar işine titizlenen, takıntılı biri, bir dinozor kendi söylemiyle bir dinozor yapabilirdi. O yakalayabilirdi zaten bu ayrıntıyı. Helal olsun. Neyse cuma günü konuşuruz zaten ama güzel bir yayın olsun diye çok uğraşıyorum. Çünkü biraz böyle o dönemi de anlatacağım size. Jane Austen benim sevdiğim bir yazar ama sevmekle birlikte konuşulması eleştiri anlamında da gereken bir yazar bence. Çok ciddi eleştirilmeli kendisi aynı zamanda. Güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ya işte böyle yani Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı sen de Türkiye'de yokluk var. Kime diyor bunu? Aramızda. Dışarıda? Söyleyemem. Yani yemez. Ama milletin manşeti nasıl? Hakkınızı arayın. Arayın. Bir güne bakalım. Bir günün bugünkü manşeti Umut Hırsızları. İş arayıp bulamayan işsiz sayısı 4 milyonu geçti. Ekim'de günde ortalama 8600 kişi işinden oldu. İş aramıyorum ama çalışırım diyenlere bir ayda 103 bin kişi eklendi. Ümitsiz işsizlerin sayısı ise 1,5 milyonun üzerinde. Ama işsizlik düştü. Vallahi gözün aydın Türkiye. İşsizlik düştü. Hissetmedin. O sende sıkıntı. Kendinde bulacaksın. Kendinde bulacaksın o sıkıntıyı. Öyle bir şey yok. Hukuk haberi bir tane. Dilan Esen'in haberi. İstinaf Mahkemesi üniversite öğrencisi Güleda Cankeli öldürdüğü için müebbet hapse çarptırılan Zafer Pehlivan'a verilen cezayı 6 günde onadı. Ailenin istinaf talebini reddeden mahkeme tepki gösteren ailenin avukatı Alev Öztürk, Güleda'yı korumayıp katili ödüllendirdiler diye konuştu. Ziraatin malı deniz yemeyen... Ben bir şey söylemek istemiyorum. Sayıştay raporuna göre el konulan gayrimenkullerden 722'si işgal altında sadece 28'inden 68 bin lira alınabildi. Ziraat Bankası'nın 2019 yılı içinde alacaklar nedeniyle el koyup tapu kütüğü bankaya geçen ve aralarında sinema ile benzin istasyonunun da bulunduğu 694 gayrimenkulden işgal tazminatı alamıyor. Hani burada konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Bu kardeşin sana bir şey anlatmıştı. 2008 mortgage krizi nasıl patladı hatırladın mı? 2001 Türkiye'deki bizdeki ekonomik kriz nasıl patladı? O balonun patlaması nelere yol açtı? Bankaların batması. Çaktın. Hatırladın değil mi onu? Hani bankaların böyle zeytinlikleri oluyordu. Binlerce evi oluyordu. Arabaları oluyordu falan. Hatırladın mı? Heh, aynı hikaye. Ziraat Bankası diyor. Ödenemeyen 2019 yılı içinde alacaklar nedeniyle el koyduğu mallar. Ama diyor. Denetim raporunda Sayıştay'ın. Sayıştay'ın denetim raporunda deniyor ki bunlardan para alamıyor. Yani normalde onun ama hiçbir işine yaramıyor. Bu neyi getirecek? Sana anlattığım hikaye işte 2001 krizindeki sıkıntıyı, 2008'deki kriz sıkıntıyı. Var, malım var. Bir işe yarıyor mu? Yok. Ne yapacaksın onu? Şöyle düşün. Şu anda mesela Ankara'nın en iyi yerinde. İstanbul'un en baba yerinde, göbeğinde. bir yerde bir dükkan kaldı sana. Hangisini tercih edersin? O dükkana iş kurmayı mı? Eğer mümkünse bir kiracı bulup parasını almayı mı? Hangisini tercih edersin? Yani herkes aynı şeyi tercih eder. Ha, sıkıntı şu ki herkes aynı şeyi düşünüyor zaten. Kimse girip orada dükkan falan çalıştırabilecek durumda değil. Yani o dükkan kira getirmiyor. Kira getirmiyor artık. E o zaman ya ne yapacaksın şimdi? Bankaların binlerce evi, binlerce arabası, dükkanları, benzin istasyonları, işte geçmişte olduğu gibi zeytinlikleri, Eze zeytinleri hatırlıyoruz değil mi? Vay arkadaş ya. Bugün Işıl Çalışkan'ın bir röportajı var. Fırat Tanış'ın, sevgili Fırat'ın Behçet Necatigil ve Metin Altıok şiirlerinden yaptığı besteleriyle ilgili olarak röportaj yapmış. Çok güzel, hani iklimle, sevgili iklim Tamkan'la yaptıkları Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca. Dinlediniz değil mi? Dinlemediyseniz de YouTube'dan dinleyin. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Onunla ilgili bir röportaj. Orada bir şiirin şarkı olması için tek kriter şairin şiirine elçilik etmektir demiş. Çok doğru. Yani şiir yazıldıktan sonra kurcalamamak lazım. O beni aşar demeye getirmiş bütün tevazuyla. Helal Fırat. Evrensel'in bugünkü manşeti TÜİK 10 milyon işsizi işsiz saymadı. Değildir kardeşim onlar da. Değildir. Değildir bak ya, işsiz değildir onlar. Biliyoruz da söylüyoruz. TÜİK rakamlarına göre işsizlik azaldı. Evet. TÜİK'e göre 3,5 milyon kısa çalışma ödeneği alan işçi de, ücretsiz izindeki 2 milyon işçi de, iş bulma ümidi olmayan 4,3 milyon kişi de işsiz değil. Değil. Değil lan. Değil. Oh. Kayyum değil, seçim istiyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde Boğaziçi'ne destek, kayyuma tepki. Dün çocukların yaptığını gördünüz mü? Rektörlük yazısının üstüne kayyumluk yazısı yapıştırmışlar ya. Ya bu çocukların zekasıyla mücadele bilmiyorum. Hani bir de acaba geçmişteki şeylerini de gördüm. O siyaset meydanına falan katılmışsın. Benim rahmetli babaannem senin gibi tiplere akıl daha ne derdi? Vallahi. Allah rahmet eylesin. Hakikaten senin kafa okumakla olmuyor. Yani okursun, ona bir şey diyemem. Ama öyle olmuyor hocam o. Fuat İncer. Şimdi yani bir anda onunki düştü de, onu gördüğüm için başka mailler de geliyor ama onunkini gördüm. Ha, doğru. Tam siz okumuşsunuz işte. Diyor ki Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudunuz. Ahmet Hakan da diyor aynı şeyi. Sözde yazısıyla aynı hikayeden bahsetmiş diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Kılıçdaroğlu'nun sözleri var ya. O sözde Cumhurbaşkanı dedi. Onunla ilgili diyor ki Ahmet Hakan. Yani bu gerilim sana kazandırmaz Kemal Bey diyor. Her zamanki o arabulucu. Yani çok acayip bir insan ya. Ben çok şey yapıyorum, imreniyorum. Vallahi. Teşekkür ederim Fuat Bey. Bilerek okumadım. Yani öbürünü okuduktan sonra bunu mide kaldırmaz artık. Yeter bir tanesi ya. Yani bu da insan karşısındaki, kusura bakma da hocam. Yeni Şafak'a bakalım, geç. Başkan bunu yaparsan ne? Lan ağzınıza biber... Ha, o başkan değil mi? Lan ne bileyim oğlum, siz başkan deyince... CHP'nin en önemli isimlerinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in imar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. 2019'da kaçak inşa edilen villa 2017'de inşa edilmiş gibi gösterildi. Yargının da kaçak dediği villanın yıkılması gündemde. Aa, Yılmaz Bey kesin açıklama yapar. Yani böyle şeylere girmez çünkü. Ya böyle işlere. Bu çapta insanların bunu yapacağını düşünüyor musunuz gerçekten? Hani geçen günde yazmışlar abuk sabuk bir haber. Bir tane eleman var ya, gazeteciyim diye geziyor. Sosyal medyada, ben hiç tanımıyorum ama yediği tokat, yemin ediyorum bak, buradan Şangay'a yol olur ya. Her gün ayrı bir yalan söylüyor. Ağzına bir vuruyorlar, oturuyor. Ertesi gün yeni yalan buluyor. Bir tane daha çakıyorlar, bir daha oturuyor. Söylediklerinin tamamı yalan. Ama Yılmaz Hoca konuşur yani, bununla ilgili konuşur. Ya o kadar sene Eskişehir yapmış bir adam. Gerçekten şundan mı medet umulacak? İnsanları gerçekten inandıracağı... He ya, Yeni Şafak'tı değil mi sizinki? O atom bombası çadırda... Ha tamam. Evet, kesin olmuştur. Kesin %100. Bence de. AK Parti sözcüsü Ömer, geçebiliriz. Bu haberi de geçebiliriz. Çok saçma. Adnan Oktar'a 1075 yıl hapis. Adnan Oktar Bey nereden nereye? He? Bir zamanlar beraber göbek attığın adamlar şimdi arkandan buna 1.000 yıl çaktılar falan diye geziyor. Ne acı değil mi ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Siz hepiniz sahtekarsınız. Onların başına bu gelmiş olsa sen de aynı şeyi yapardın. Vallahi bak %100. Adım kadar iyi biliyorum. Bak ben burada 2016'nın 16 Temmuz'undan beri söylüyorum. Aralıksız söylüyorum. Bir Allah'ın kulu da çıkıp hayır yapmadık diyemedi. Hikaye şu. 2016 yılının 15 Temmuz'unda darbe girişiminde bulunan Fethullah Gülen terör örgütü olarak şimdi ismi söylenen ama geçmişte hizmet dediği, dip dibe kıç kıça yürüdüğü insanları bugünün kendini samimi dindar diye tanımlayanları nasıl sattı? Beraber mukabelelere katıldıkları, mevlütlerde yan yana oturdukları, vakit namazlarını yan yana kıldıkları insanları nasıl ihbar ettiler? Hayır, bir tanesi desin ki hayır yapmadılar ya. Hayır yapmadık desin bir tanesi. Onların yok olmasına nasıl sessiz kaldı? Ama bak hep şu cümleyi de ekliyorum arkasına. Durum tam tersi olsa onlar da sana aynısını yapardı. Emin ol. O yüzden yanılmadın yani. Hiç yanılmadın hem de. Çünkü siyasal İslamcılık böyle bir şey. Nereden biliyorsun? Vallahi örnek çok. Mesela 12 Eylül döneminde Fethullah Gülen'in darbeden sonraki açıklamalarına bak. Yani şöyle diyor, isim benim Thomas yalnız. Onu şey yapalım da. Hayzi Thomas diyor yani. Sağda solda Fethullah falan yapmıştı, yazmıştı. Alakası yok. Sonra 28 Şubat. Ha, hatırladınız değil mi? Thomas yalnız benimki. Yine aynı şeyi yapardı. Yani siz birbirinizi çok rahat satıyorsunuz ya. Valla. Davalar, duruşmalar yapılıyor. O duruşmalara giden yolda hamile kadınlar ölüyor, bebekler ölüyor teknelerde, boğuluyor insanlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Valla. Çıkıyor mesela, hainler mezarlığı yapalım diyor sahtekarın teki. Hainler mezarlığı yapalım diyor. Sonra ailesinde burnunun dibindeki de onlardan çıkıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi dönüyor içini gidiyor. Ya hepiniz sahtekarsınız ya. Valla o yüzden birbirinize çok şey yapmayın yani. Çok da çıkışmayın derim ben. Sonuçta çünkü biriniz lacivert, onu anlayamıyorum ben. Hanginiz lacivert? Onu anlasam daha açık söyleyeceğim de. Güneş de gün ışığında siyah gibi görünüyor. Çok algılayamıyorum. Ama biriniz lacivertsiniz. Onu biliyorum. Köşe yazılarını falan baktığın zaman ben midem bulanıyor. Şuradakilerin hepsi mesela bugün FETÖ'cülük anlatan, FETÖ'cülerle ilgili küfür kafir dalanlar var ya, geçmişte sadece tek bir seyahat için, tek bir seyahat için sülalesini satabilecek insanlar. Adım kadar eminim ya. Adım kadar eminim. Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir seyahatte, ya Yavuz hatırlar bunu ya. Yavuz Oğan hatırlar. Onun anlatması lazım. Çünkü adamla o galiba tanıştı sonra. Ben tanışamadım. Herif beni sevmedi. Ya hiç sevmedi. Gördüğü andan itibaren böyle bir Adana'da çiğirdi derler. Harbiden çiğirdi benden. Bir tip. Adam Fethullah Gülen'in damadı mıymış, yeğeninin kocası mıymış? Ya ben o gazetecileri gördüm kardeşim, bu gözlerle gördüm. Ayağa kalkıp o herifin elini sıkabilmek için birbirini çiğneyen insanları gördüm ben. O yüzden çok rahat olun. Yani şundan emin olun. Aynı durumda Adnan Oktar'ın yerinde bugünün siyasal İslamcılarından başka biri olsa Adnan Oktar da aynı şeyi yapardı. Ha, gördün mü? 1075 yıl çakmışlar buna derdi. Onun için rahat olsun. Omurga yok. Yani sizin sıkıntınız o. Her şekle giriyorsunuz. Her kabadalıyorsunuz. Çok mide bulandırıcı insanlarsınız ama gerçekten yani. Neyse, akşamın bugünkü manşeti ilk aşılar bu hafta. Nasıl ilk aşılar? İlk işte 3 milyon. Evet. Biz kaç kişiyiz? 83. 80? Onu da yaparız canım. Bir dur bir başlayalım. Evet, biri yazdı mı? Fetoş diyemezsin. Ben sana şöyle hitap etsem. Defne Joy Foster'a demişti değil mi rahmetli? O damacana. Doğru. Defne Joy Foster'a demişti. Fetoş diyemezsin. Ben sana bilmem ne desem hoş olur mu? Hemen sözünü geri al diye. Allah'ım, boş damacanası. Kapının önüne nasıl koydular ama? Hocam boşlar kaldı yalnız burada diye. Birader şu masayı bir hafifletelim yalnız ya. Abicim yemek mi yiyeceğiz, tabak mı yiyeceğiz yani burada? Al şunların boşlarını. Damacanayı da al. Aldılar. Ağlata ağlata aldılar hem de. WhatsApp dayatmasına Türk freni işte bu be akşam gazetesi. Hakkınızı arayın diyor o da. O da diyor hakkınızı arayın diyor. Hocam bizim Kargil işçileri bir grup var. Biz bir hakkımızı mı arasak? Yok sen arama. Sen aramayın siz. Çok saçma, bulamazsınız zaten. Sizin aranacak bir hakkınız yok. Ay arkadaşlar. Adnan Oktar'a rekor ceza. Ulan ne büyük sahtekarsınız be. Vallahi billahi. Allah yazdıysa bozsun ama şunlardan biri olsan sırf bundan utanırsın ya. Dersin ki insanlara lan ayıp be. Ayıp yani. Hani meşhur şeytan taşlama hikayesi. Herkesi anladım da sen niye atıyorsun hikayesi var ya. Bunlarınki o hesaptan. Ama dünyanın en güzel gazetesi dert üstü murad üstü hiç fark etmiyor. Dünya yansa halay çekilen Flash TV gibi burası. Hiç fark etmiyor. Çin pavyonu böyle. Sağ en dibe morlu bir tane güzel kadın koyuyor. Kalanını yardır gitsin. Zaten ot bok yazıyor kalanında da. Covid'e karşı ada çayı. Alzheimer'ın izi kelimede gizli. Moralini bozma bozayı yudumla. Bu işte. Vitamin deposu boza virüsü öldürüyor. Yalancının. Ya öyle deme ya. Tam bak motive olduk bir şey yazıyor. Tam öldür değil mi? İyi gelir. Boza. Nasıl? Boza mı anlatacaksın? Oo çok iyi. Üste bozadan bahseder. Çok iyi be. Direnci artırıyor. Bağırsakları koruyor. Nezleye iyi geliyor. Kemikleri güçlen. Lan senin yalanına tüküreyim ben ya. Allah'ım ya. Vergini bil, borçtan kurtul. O ne lan öyle? Takvimden milyonlara her gün vergi rehberi. Ayda kaç lira vergi ödüyorum? Oğlum beni bak haddinizi aşan işler yapıyorsunuz. Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Başınızı yakacaksınız. Niye ya biz kaç lira vergi öde? Ha onu diyorsun. Evet lan onu hiç düşünmedik biz. Bu vergiyi doğru ödeyen. Evet. Bu ha silemeyiz de şimdi sattık da gazeteyi. Neyse artık. Olduğu kadar. 13 bin liralık borç nasıl 9 bin liraya... Ha, bu da kötü oldu o zaman değil mi? 13 bin liralık borcun nasıl 9 bin liraya indiğini sormuşuz. Tabii insanlar haliyle buna bakınca diyecek ki silinen vergi ceza. Oo. Tamam, geç oraya geç. Gazetenin üstü olmamış. Altı olmuş diyorsun yani. Evet. Bakalım. Bakalım abi. Altında gazetenin altında tam olarak neler var? İnsanlığa nasıl bir fayda göstermiş? Bugün Ergündüler dijital darbe yazmış. Sabah okudum yazıyı. Dedim ki yani bir şey anlatmaya çalışıyor aslında. Gerçekten bugünkünde bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama olmuyor abi. Olmuyor. Ama Nafiz hocam bugün kendini aşmış. Bak şimdi. Hocam. Kurban oldum. Söyle. 2 yıllık evliyiz. Olmaz 3'tür o. Tamam. 2 diyeyim de 3 aslında. Evet. Çocuğumuz hala olmadı. Bak bu bakış yalnız hala olmadı ne demek? Yani o evlilik süresiyle alakalı bir şey değil. Şimdi 2 aydır köye yerleştim. Dur ilginçleşiyor. Muhtarla konuştuk. Muhtarla mı? Abi ben cinsiyetçi değilim. Ben öyle bakmıyorum. Belki muhtar kadındır ve tamam ya ilginiz var birbirinize. Ha öyle değil. Koyunlar çiftleşsin diye çakşır veriyorlarmış. İkiz yavruluyormuş. İnsanda da faydası olur mu? Koyunda olur mu bilmiyorum ama öküzde olacağı kesin bir denemen lazım bence. Bence öküzde tutar bu. Yani koyun tam şeyi bilemedim onu. Ama öküzde %100 tutar. Bence dene. Burada hocanın derdi ne? Çakşır otunu yani Bersin'in yayla tarafında hani Toroslar'da yaşayan Yörük grubu çok iyi bilir. Oranın otlarından bir tanesidir çakşır otu. Hakikaten kullanılır. Hatta böyle hikayeler de vardır. Yerel ağızla söylenmiş yazılmış hikaye. Masallarda vardır çakşır otu. Çakşır otu yiyenin çocuğu olur falan filan diye. Onu anlatmaya çalışıyor. Derdi o aslında. Üfürecek ya. Ona ne kalıyor geriye? Hikaye uyduracağım kıçımdan. İşte muhtar falan filan. Çakşır otu. Aferin hoca. Özellikle Akdeniz bölgesinde bilinen bir bitkidir. Bu konuda anlatılanlar vardır. Anlatılanlar değil, masal vardır yani. O yörenin masallarında çok kullanılır çakşır otu. Çok geçer. Yaşar Kemal kitaplarında da vardır. Hani kısır gelinlere çakşır kaynattılar falan diye söyler. Bilimsel olarak yapılan bazı hayvan çalışmalarda... Hayvan çalışma ne hocam? Yani yapanlar mı hayvan? Bırak ulan onun yaptığından ne fayda gelir? Bilim adamıymış. Hayvanın ön... Hayvan çalışmaları olabilir mi? Ha öyle. Yanlış yazmışsın da. Hani her zaman olduğu gibi. Aktiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir. Aktivite derken hocam? Şey işte ya. Aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Öküze dokunur diyor yani. Bence önce eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git, tanı konulsun. Sonra işe yarayan tedaviler belli olur. Ama muhtarla konuşmuş. Bence muhtarla sadece konuşma. Belki de hayırlısı odur. Ne biliyorsun? Belki mutluluğu muhtarda bulacaksın. Düşünsene her sabah kalkıp yani böyle samimi bir hitap. Ne yaptın muhtar diye hitap edebileceğin bir insan olacak her sabah evinde. Belki öyle olacak mutluluk. Ne biliyorsun? Facebook'a yazsan bunun altına hayatının altı üstü, altının üstünden iyi olunca falan yazacak. Boş ver. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir çakşır, bir de muhtar. Bence. Dene derim. Sonuçta beden senin, karar senin. Bana ne ya? Hocam. Söyle. Çarpıntım vardı. Devam ediyor mu? Yok, bir müddet devam etti. Dur söyleme, 3 ay mı? Vallahi bak 3 ay sürdü. Doktora gittim. Guatr var dedi. İlaç yazdı. Sabah mı? Akşam mı? Aç mı? Tok mu? Bilemedim nasıl kullanayım. Hocam bu nasıl kullanayım bir soru biliyorsunuz. Ona soru işareti koyuyoruz. Sizin olayınız değil farkındayım ama koysanız iyi olur derim ben yine de. Aslında normalde mahallede eczaneye soracağı soruyu soruyor hocaya, fark ediyor musunuz? Çünkü o reçeteyle eczaneye gittiğin zaman doktor ilaç yazdı. İlaç yazdı, al bunu dedi. Ben de reçeteyi kemirdim olmuyor biliyorsun. O reçeteyi alıp eczaneye gidiyorsun. Eczacı bakıyor. Zaten bir tek o okuyabiliyor. Bakıyor ve veriyor sana. Ve verirken bütün eczacılar aynı şeyi soruyor. Nasıl kullanacağını söylediler mi, yazalım mı? Değil mi? Ama işte o onu yazarsa Nafize ekmek kalmayacak. Nafiz ne yapsın? Nafiz daş mı yesin? Nafize mevzu yok. Tabii bunu gören Nafiz Hoca da durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Guatr ilacı diyerek hangi ilaç yazıldığını belirtmemişsin. Ha, ilacı belirtse yazacaksın yani. Çok çalışırsa ayrı, az çalışırsa ayrı ilaç var. Çok çalışan için verilen ilaç aç sabah tavsiye edilir. Az çalışan için kan seviyesine ve hastaya göre tavsiye edilir. Bence direkt doktorunu ara. Direkt doktoru tam olarak ne hocam? Direktle mi ilgileniyor? Ha, direkt. Gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz ya. Konuşmanız da en az yazmanız kadar güzel. Bence direkt doktorunu ara. Bir grup doktor oturuyor. Gidiyorsun araya, diyorsun ki ben bir dakika diyorlar, biz kendimizi tanıtalım. Ben üroloğum, işte ben oftalmoloğum, ben direkt doktoruyum diyor. Direğe bakıyorum. Siz de diyor direğe benziyorsunuz. Sizinle ilgilenebiliriz. Öküzcü gibi. Deminki öküzcü gibi. Muhtar bana çakşır dedi. Çakşır yazacak. Gel gel, ben öküzcüyüm, gel. Gel ben yazarım. Bak. Bu gazete. 1 liraya satılıyor bu. Bu ülkede de bir Sağlık Bakanlığı var. Atıyor tutuyor. 3 milyon aşı geldi. 4 milyon bilmem ne gitti. Salla sallayabildiğin kadar. Ya ne olacak? Nasıl olsa takılan yok. Abi de oradan her gün yazdırıyor. Sen de tıp okuyorsun haybe. Ne olacaksın? Direkt doktoru. Bence direkt doktor ol. En azından gizemi var işin. Öbüründe ne olduğunu anlaşılıyor. Söylüyorsun zort diye neye baktığını anlıyor insanlar. Dermatoloğum diyorsun mesela. Diyor ki ya cilt hastalıkları. Lan bizim yiyorsun. Öbüründe direkt doktor diyorsun. Kalabalık kilitleniyor böyle. Önemli bir şey galiba. İlk kez duyuyorum. Ya ilk kez duyarsın. Direkt doktoru. Boru değil, öküzcüler var bir de. Onlar değil. Bugün dakika ve skorla yayını bitireceğiz. Neden? Size bir şey söylemiştim. Ben söylemiştim değil derdim. Sadece ekonominin kaçınılmaz bir bilim dalı. Kabul etsen de etmesen de böyle ağzının üstüne kürekle çotans diye geçirebilecek bir bilim dalı olduğunu bir daha göstereyim diye anlatıyorum. Bugün dakika ve skor aldığımız zaman mesela Amerikan dolarının 7.47'den işlem gördüğünü görüyoruz. Oysa daha Cuma günü dükkanı kapatırken biz 7.27'ydi hatırlıyorsunuz değil mi? Niye yükseliyor? Ne oldu yani? Biz Amerikalıları daha mı çok seviyoruz? Yok. Amerikalılar bizi daha mı çok seviyor? Yok. Gompilo mu var? Yok. Ne oldu? This is economy, you know. Yani Amerika'da iş biraz daha böyle stabil düzeye gelmeye başladığı anda bir bakıyorlar, aha biz bunu öpmedik ne zamandır deyip yapıştır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ki bence bu acayip önemli bir şey. Çok saygıdeğer bir şey aynı zamanda. Neden? Çünkü şundan biz hayat aynı yerden bakmıyor olabiliriz de aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı dünyanın içinde hepimiz iyi yaşamak istiyoruz. Demokrasiye çok inanıyoruz. Çok fazla inanıyoruz. Ve istiyoruz ki herkesin temsil edildiği bir düzlem içinde, herkesin şiddet içermediği sürece, her türlü görüşü savunabildiği konuşmalar yapılabilsin, küfredilmesin, hakaret edilmesin, kimse tehdit edilmesin. Ama konuşabilelim. Bunun için yapıyoruz bu yayını ve 5,5 yıldır devam ederken güvendiğimiz tek şey var. Biz birbirimizden korkmuyoruz. Ve siz de eğer bu yayının sürmesi gerektiğini düşünüyor ama buna nasıl destek vereceğinizi bilmiyorsanız bakın şunları yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz. Aynı düğmeden ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Onu da kullanabilirsiniz. Anlamı ne? Vallahi anlamı şu. Ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim. Bu yüzsüz heriflerle, yüzsüz, yordamsız kadınlarla bir arada olmak zorunda değilim. Ben seçtiğimi izlerim demiş olacaksınız ki az şey değildir. Üstelik bunu yaparken 5 kuruş da harcamayacaksınız bir tek mail adresiyle. Yan tarafta bir de zil var. Abone olduktan sonra onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamını taşıyor. Ona dokunmanız şartıyla o küçücük zil. Bir de katıl düğmesi var. O katıl düğmesi de YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Aynı düğmeden ünsalunlu.com.tr'de de var. Oradan da kullanabilirsiniz. İsterseniz bu yayınlara aylık küçük katkılarla destek vermek için. İsterseniz kelimesi kritik. Niye? Çünkü istemezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da asla değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, bolluk, bereket, huzur, ağız tadı, güler yüz dolu, çok şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.